Difteri, boğmaca, tetanos. Yüzyıllara direnen bakteriler. 2 Aralık 2019. Yazan Su İzel Sesigür. Seslendiren Fatma Çakmak. Merhaba. Bu yazımızda insanlık tarihinde önemli bir mortalite ve morbidite sebebi olan, çoğumuzun aklında tıp eğitimi süresince DABT, IPA, HIP şeklinde kalan ama aslında klinikte karşılaştığımızda hala aklımıza gelmeyen, hatta belki nasıl tedavi edeceğimizi bilemediğimiz 3 bakteriyel enfeksiyondan bahsedeceğiz. Bu enfeksiyonların acilce gözüyle tanınması ve tedavi edilmesi önemli ama bir yandan da tarihçeleri keyifli. İnsanın ve tıp dünyasının bu bakterilere karşı olan mücadelesine de bu sebeple bazı eski görsellerle değineceğiz. Başlayalım. Difteri, en eski enfeksiyon hastalıklarından biri. İlk olarak Hipokrat tarafından kliniği, boğaz ağrısı, membran formasyonu ve boğularak ölüm olarak tanımlanmış. 1800'lerin sonlarında ciddi bir mortalite sebebi. 1. Dünya Savaşı döneminde atlardan elde edilen serumun tedavi edici yönünün tespiti bu makus talihimizi kırmış ve mortalite %15'lere kadar gerilemiş. 1940'ta aşılama programları başlamış, 30 yılda hem sıklık hem de difteri ilişkili mortalite ciddi oranda azalmış. Tüm bu gelişmelere rağmen günümüzde hala ataklar şeklinde görülebiliyor ve ciddi mortaliteye sebep olabiliyor. Yakın zamandaki en geniş çaplı atak 1990-1998 yılları arasında Rusya'da 157 bin vaka, 5 bin ölüm ile sonuçlanan yaygın bir salgındır. Türkiye'de durum nasıl diye bakacak olursak, aslında yıllar içinde bildirilmiş vaka sayılarının çok azaldığı görülecektir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1985'te 145 vaka bildirilmişken 2000-2018 yılları arasında toplam 13 vaka bildirilmiş. En sonuncusu 2011 yılında. Bu veri incelendiğinde ülkemizde bu enfeksiyonun ciddi bir etken olmadığı düşünülebilir. Fakat ne kadar tanı atlanıldığı ya da bildirimlerin ne kadar sağlıklı yapıldığı maalesef soru işareti olarak aklımızda kalmalı. Patofizyoloji. Etken Cornea bacterium diphtheria. Kapsülsüz, hareketsiz bir gram pozitif basil. Esas patogenezinden egzotoksini yani difteri toksini sorumlu. İki subüniti var. B subüniti reseptöre bağlanıp endostazı sağlarken A subüniti sitozolde EF2'ye bağlanarak protein sentezine inhibe eder. Klinik respiratuar difteri. Klasik üsye semptomları bulaştan 2-5 gün sonra başlar. İlk faringeal bulgu eritem, sonrasında beyaz gri spotlar, nekrozun yerleşmesiyle pseudomembran oluşur. Kaldırılmaya çalışılırsa kanar. Sıklıkla tonsillofaringeal fakat nazal pasajdan trakeaya kadar tüm respiratuar kanalda yayılabilir. Tonsillerde, uvulada, servikal ve submandibular lenf nodlarında ödem ile beraber boğa boynu görünümü oluşur. Bu hastalarda hava yolunun daralması ile stridor görülebilir. Tarihteki esas mortalite sebebi bu hava yolu daralmasına bağlı boğulmadır. Sistemik yayılım, toksinin absorpsiyon ve diseminasyonu sonucu özellikle kalpte miyokardit iletim bozukluğu, sinir sistemi nöropatiler, böbrek ATN, tüm sistemlerde disfonksiyonlar görülebilir. Kutanöz difteri, kronik, iyileşmeyen yaralar veya gri membranlı yüzey ülserler olarak görülebilir. Lokal travmalar sonrasında gelişebilir. Tanı, şüphelenildiğinde faringeal bölgeden mümkünse membranı da içerecek şekilde örnek alınıp özel bes yerinde kültürele gönderilmelidir. Yine elek testi, PCR, EAA gibi tanı yöntemleri de toksin tespitinde kullanılabilir. Tedavi. Acil serviste bizler için en önemli noktalardan biri hava yolu açıklığı ve damlacık izolasyonudur. Özellikle laringeal tutulma olanlarda erken entübasyon hayat kurtarıcı olacaktır. Antitoksin, mortalite antitoksinin veriş süresiyle ilişkili bulunmuş. Hızlıca verilmeli. Fakat hipersensitivite gelişme riskine karşı da dikkatli olunmalıdır. Antibiyotik, bakterileri öldürerek daha fazla toksin üretimini durdurmak, lokal enfeksiyonun ilerlemesini önlemek ve bulaştırıcılığı azaltmak amaçlı verilir. Antitoksinin yerini tutmaz. Eritromisin 500 mg 4x1 veya prokain pensinge 600 bin ünite 2x1 intramüsküler verilebilir. İmmünizasyon. Ülkemizde tetanozla beraber 2, 4, 6, 18. aylarda ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 4. sınıfta toplam 6 aşı yapılıyor. Fakat aşının ömür boyu koruyuculuğu yok ve 10 yılda immünitenin ciddi oranda azaldığı gösterilmiş. Bu sebeple Amerika'da 10 yılda bir tetanoz rapeli öneriliyor. Neden önemli? Çünkü üsye semptomları ile gelen ve faringeal membran gördüğümüz her hasta grup A betamütik streptokok enfeksiyonu değildir. Çünkü acilde şüphelenip örnek göndermezsek hasta tanı alamaz. Geç tanı ve tedavide mortalitenin en önemli sebebi. Çünkü acilde şüphelenip damlacık izolasyonu sağlamazsak ciddi vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz. Boğmaca. İlk kez 7. yüzyılda Çinliler tarafından 100 gün öksürüğü olarak tanımlanmış. 1900'lerin başında yıllık 250 binleri bulan vaka sayıları ile ciddi bir halk sağlığı sorunu. Yine 1940'larda aşılamaların başlamasıyla sıklığı azalmış. Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1985'te 2678 vaka bildirilmişken 2018'de 207 vaka bildirilmiş. Sıklık azalmakla beraber ülkemizde hala aktif bir enfeksiyon diyebiliriz. Patofizyoloji. Etken Bordetella pertussis. Gram negatif bir kokobasil. Bakteri adezyon molekülleriyle silyalı solunum epiteline yerleşir ve pertussis toksini ile hücresel sinyal iletimini bozarak etkisini gösterir. Klinik klasik semptomlar inspiratuar whoop, proksimal öksürük ve öksürük sonrası kusmadır. Fakat erişkinlerde tek bulgu uzamış öksürük olabilir. Burada güzel bir şeklimiz var. Haftalara göre evrelerini gösteren. 0 ile 12 hafta arasında haftalarımız var. 0 ile 2 hafta arasında evre 1, kateral prodromal evre diyoruz. 1-2 hafta sürebilir. Klinik semptomlarımız burun akıntısı, ateş yüksekliği, öksürük. Yüksek bulaştırıcılığı vardır. 2 ila 8 hafta arasında evre 2, paroksimal evre diyoruz. 1-6 haftadan 10 haftaya kadar uzayabilir. Semptomlarımız paroksimal hoop sesinin eşlik ettiği öksürükler, öksürük sonrası yorulma veya kusma. 8 ila 12 hafta arasında evre 3, konvalesan evre diyoruz. 2 ila 3 hafta arası sürebiliyor. Yavaş iyileşme, azalan öksürük ataklarımız vardır klinikte. Tanı. Şüphelendiğinde nazofaringeal aspirat sürüntü alınıp kültüre gönderilmeli. Özellikle 2 haftadan sonra kültürün sensitivitesi azalıyor. PCR ve seroloji çalışılmalı. Vaka tanımları olası vaka ve kesin vaka olarak ayırabiliriz. Olası vaka dediğimiz bir kişide en az 2 hafta süren öksürüğe aşağıdakilerden en az birinin eşlik etmesi. Bunlar şiddetli öksürük nöbetleri, iç çekmeli solunum, öksürükten hemen sonra kusma, öksürüğe neden olabilecek başka bir sorun yani pnömoni plörozi bulunmaması. Kesin vaka, nazofaringeal örneklerin kültürlerinde Bordetella pertussis izolasyonu veya olası vaka kriterleriyle birlikte nazofaringeal örnekte PCR ile Bordetella pertussis geninin saptanması veya bir kesin vaka ile epidemiolojik bağlantısı olan olası vaka. Tedavi. Öncelikle semptomatik tedavi ve damlacık izolasyonu sağlanmalı. Hospitalizasyon, ciddi solunum sıkıntısı, takipne, yardımcı solunum kası kullanımı olan hastalar, pnömoni gelişen, oral alım azalan, siyanoz veya apne gelişen, nöbet geçiren hastalar veya 4 aydan küçük yaşlı olan hastalar hastanede takip ve tedavi edilmeli. Bulaştırıcılığı ve taşıyıcılığı azaltmak amacıyla öksürük başlangıcından itibaren ilk 3 haftada antibiyotik başlanmalı. Azitromisin 250 mg veya clotrimisin 500 mg 2x1 veya trimetoprim sulfametoksol 8 mg kilogram gün tercih edilebilir. İmmünizasyon. Ülkemizde difteri ve tetanozla beraber 2, 4, 6, 18. aylarda ve ilkokul 1. sınıfta toplam 5 aşı yapılıyor. Fakat yine aşının ömür boyu koruyuculuğu yok. Ve bu sebeple Amerika'da 11-12 yaşında bir rapel daha yapılıyor. Erişkinlik döneminde de TDAP şeklinde bir rapel öneriliyor. Neden önemli? Çünkü erişkinler acil servise sadece uzamış öksürükle başvurabilir. Ve aklımıza boğmaca gelmez ve tedavi etmezsek bu hastalar komplikasyonsuz iyileşse bile toplumda taşıyıcı görev görürler. Özellikle immünitenin az olduğu kişilere yani aşı şeması tanımlanmamış çocuklar, immünsüpresif hastalar, immünitenin azaldığı ileri yaş hastalarda bulaş ile daha ciddi ve mortal klinikler oluşturabilir. Tetanos. Antik dönemde yaralanma sonrası fatal kas kasılmaları şeklinde benzer klinik tablolardan bahsedilmiş. Özellikle savaşlarda başlıca mortalite sebeplerinden biriymiş. 1880'lerde tanımlanmış, 1884'te etken tespit edilmiş. Birinci Dünya Savaşı döneminde antitoksin geliştirilip kullanılmış. 1940'ta aşılama programlarının sayesinde sıklık ve mortalite giderek azalmış. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2018'de 15.103 vaka bildirilmiş, çoğunluğu Afrika ve Güneydoğu Asya'dan. Türkiye'nin 2018 verisi yok. Fakat 2017'de 25 vaka bildirilmiş. Patofizyoloji. Etken Clostridium tetani. Anaerob, sporlu, gram pozitif basil. Cilt bütünlüğü bozulduğunda spor şeklinde bulaşır. In vivo vejetatif forma geçer, tetanospazmin üretir. Retrograd aksonal transport ile inhibitör internöronlarda inhibisyon yapar. Bu disinhibisyon etkisi sebebiyle motor nöronlar aracılığıyla spastik paralizi, preganglionik sempatik nöronlar aracılığıyla sempatik deşarj oluşturur. Klinik. Generalize tetanos. En sık tip. İnkübasyon periyodu 1-3 hafta. Motor aktivasyona bağlı intermittent tonik kasılmalar, trismus, opistotonus, risus sardonicus, tahta karın görülür. Sağ kalım durumunda yaklaşık 4 hafta sonra geriler. Lokalize tetanos. Yara yeri yakınında persistan kas spazmları olarak görülür. Generalizeye ilerleyebilir veya spontan gerileyebilir. Sefalik tetanos. Lokalize tetanozun nadir bir varyantıdır. Kraniyal sinirler etkilenir. Fasiyel travma veya otitis media sonrası görülebilir. Trismus ve ipsilateral 3, 4, 7, 9, 10, 12. kraniyal sinir paralizisi tipiktir. Neonatal tetanos, yeni doğandaki generalize tetanozdur. Yetersiz maternal immünizasyon ve umbilikal kort kesiminde kontamine materyal kullanımına bağlı gelişir. Birinci haftada iritabilite ve yetersiz beslenmede kendini gösterir. Mortalite yaklaşık olarak %100'dür. Tanı. Temel olarak klinikte tanı konulabilir. Tanıyı doğrulayacak ya da ekarte ettirecek tetkik yok. Spatula test. O refrenkse dokunulduğunda normal cevap gag refleksidir. Hastada bunun yerine refleks maseter spazmı görülürse ve hasta spatulayı ısırırsa spatula testi pozitiftir. Bu test tetanoz için %94 sensitif ve %100 spesifiktir. Tedavi. Öncelikle uyaranları azaltmak, erken entübasyon ve NMBA tercihen non-depolarizan ajanlar önemli. Süreç boyunca hastanın bilinci açık olduğundan entübasyona kadar geçen sürede analjezi sağlanmalı. Sempatik deşarj için alfa artı beta blokerler, labetalol, propranolol kullanılmalı. Bağlı olmayan toksin eliminasyonu ve aktif immünizasyon amacıyla insan tetanoz immünoglobulini ve tetanoz aşısı kullanılır. Kullanım ilkelerini şu yazıda mevcuttur. Linkimize tıklayarak öğrenebilirsiniz. Toksin üretimini önlemek amacıyla yara depritmanı ve antibiyotik tedavisi metronidazol 500 mg 4x1 kullanılır. Tedavi yöntemlerinin hiçbiri bağlı toksinin etkilerini gidermez. Toksin irreversible bağlandığı için yeni aksonal uçlar ve yeni sinapslar gelişmeden klinik gerilemez. İmmünizasyon. Ülkemizde difteri ile beraber 2, 4, 6, 18. aylarda ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 4. sınıfta toplam 6 aşı yapılıyor. Fakat yine aşının ömür boyu koruyuculuğu yok ve 5-10 yılda immünitenin ciddi oranda azaldığı gösterilmiş. Özellikle yaralanma ile acil servise başvuran hastalarda aşı sorgusu ve rapor uygulanması çok kritik. Neden önemli? Çünkü tüm aşılama programlarına rağmen ülkemizde hala yıllık 10-20 vaka bildirimi mevcut. Çünkü yaralanma sonrası hastaneye başvuran hastalar eğer doğru aşılama ile zamanında müdahale edilmezse ve tetanoz enfeksiyonu gelişirse önlenebilir bir sebeple kaybedilir. Çünkü sadece çenesini açmakta güçlük, lokal kas spazmları gibi hafif semptomlarla hastaneye başvuran hastalarda bu tanı aklımıza gelmezse hasta katastrofik bir süreçte kaybedilir.